Ayrım 14, Yetişin Çocuklar, Selçuk Şirin, sayfa 174. Ne yapmalı? Çocuklar ergenlik döneminde yukarıdaki sorunlardan bir ya da birkaçını yaşıyor olabilir. Fakat bu durumun çocuğun gündelik hayatını ne kadar olumsuz etkilediği önemli bir değerlendirme kriteri. Dilerseniz depresyon üzerinden bir örnekle ne demek istediğimi anlatayım. Ergenlik çocukların genelde uyku sorunu yaşadığı bir dönem. Burada sıkıntı yok. Yemek yeme alışkanlıkları da ciddi oranda alt üst oluyor. Bu da normal bir durum. Zira çocuk bağımsızlığını kazandığı için ne yiyeceğine, ne zaman yatağa gideceğine kendisi karar vermek istiyor. Burada bir öğrenme eğrisi var. Zaman alabiliyor en uygun noktayı bulmak. Ancak eğer bu belirtiler o çocuğun hayatını yaşanmaz kılıyorsa, çocuğun evdeki ilişkilerini ve okul hayatını etkiliyorsa, işte o noktada müdahale edilmesi gerekiyor. O nedenle anne baba ve yetişkinlere düşen ilk görev, çocukların duygusal durumunu yakından gözlemleyecek kadar onlara yakın olmak. Onların hayatlarından, duygusal dünyalarından haberdar olmak. Çünkü ancak o zaman çocuğumuzun yaşadığı zorluklardan haberdar olacağız. Acı olan şudur ki özellikle ergenlik yıllarında bazı anne babalar çocuklarıyla sağlıklı bir diyalog kuramadığı için çocuğunun ruh halinden tamamen bihaber durumda. Karşılıklı güvene dayalı bir bağ kurulmadığı zaman çocuk tüm süreci kendisine en çok destek olacak yetişkinlerden mahrum olarak yaşıyor. Bu nedenle hem çocuklarımıza en zor anlarında destek olmak hem de gerektiğinde onlara doğru yardım yollarını açmak için çocukla sağlıklı bir diyalog şart. Aynı şekilde kaygı konusunda da bir kısa örnek üzerinden gidelim. Kaygı bizim hayatta başarılı olmamız için gerekli olan bir duygu. Belli bir seviyede kaygı olmayınca performans da olmuyor. Örneğin okulda başarı için çocukların bir noktaya kadar başarıyı dert etmesi gerekiyor. Ancak bu dert etme durumu aşırı bir noktaya varınca işte o zaman bir müdahale gerekiyor. Örneğin eğer aşırı kaygıdan dolayı çocuk arkadaş ortamına girmekten kaçınıyorsa ya da okula gitmiyorsa demek ki bulgular çocuğun hayatını olumsuz etkileyecek boyuta ulaşmış. Türkiye'de Bahçeşehir Üniversitesi'nde Osman Öztürk Hoca tarafından yapılan gençlerde güvenlik algısı araştırmasından biliyoruz ki çocukların %22'si okulunda kendini güvende hissetmiyor. %38'i ise okulda akran zorbalığı yaşıyor. Bu tür durumlarda anne baba ve eğitimcilerin panik olmadan ilk yapmaları gereken karşılaştıkları durumun duygusal bir problem olduğunu ve bir profesyonelin yardımına gerek duyulduğunu kabul etmek olacaktır. Elbette yaşanan problemlerin boyutuna göre pek çok durumda anne baba da çocuklarına yardımcı olmakta yetersiz kalabilir. Bu anlamda anne babalar profesyonel yardım almak zorunda kalabilirler. Örneğin intihara yönelik bir belirti varsa, yani çocuk kendine zarar vermeyi aklından geçiriyorsa, bir uzman müdahalesi veya duruma göre acil müdahale şarttır. Bizimki gibi psikolojik sorunların az tanındığı ve ön yargıyla karşılandığı bir kültürde bu söylendiği kadar kolay değil. Terapi ve klinik yardım alınması konularında ülke olarak maalesef çok mesafe kat etmemiz gerekiyor. Ancak söz konusu olan kendimiz değil de çocuğumuz olunca bu alanda bir esneklik olacağını umuyorum. Okullarda rehber öğretmenlerin, ihtisas sahibi psikolojik danışmanların ve klinik psikologların, sosyal hizmet uzmanlarının sayısının artmasıyla bu alanda yeterli uzmanlık oluşuyor. O nedenle ihtiyaç olduğunda ulaşacak güvenilir bir uzman bulmak artık mümkün. İş anne babalara ve okullarda bu çocukları her gün gözlemleyen eğitimcilere düşüyor. Onların yönlendirmesiyle çocuklarımızın ergenlik döneminde ihtiyaç duyduğu profesyonel yardımı almaları mümkün olacak. Ne yapmamız gerektiğini ifade ettim. Ancak müsaade ederseniz ne yapmamamız gerektiğini de söyleyeyim. Ergenleri yaşadıkları psikolojik sorunlardan dolayı kınamayın, yargılamayın, suçlamayın. Duygusal olarak zor bir dönemden geçen ergen, zaten kendisinin de çok iyi anlayamadığı bir süreci yaşıyor. Bu durumdaki çocukları duygularından dolayı suçlamaktan kaçınmamız gerekiyor. Örneğin bunalımda olan bir genç, muhtemelen okul ve sosyal hayatında da sorunlar yaşayacaktır. Bu durumda pek çok anne baba ne yapacağını bilmeyince bir süre sonra çocukları suçlamaya başlayacaktır. Özellikle bizimki gibi bir kaza anında ilk sorusu kim yaptı olan bir kültürde bu duruma çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü tüm araştırmalar gösteriyor ki çocukları suçlayarak onları daha sorumlu bireyler yapmak mümkün değil. Bir de şu gerçek var. Bunalımda olan, öfke atakları geçiren birinin yanında bulunmak ve ona destek olmak oldukça yorucu ve yıpratıcı bir süreç. Anne babaları en çok zorlayan dönemlerden birinin ergenlik olması boşuna değil. Klinik manada depresyona girmiş, kendine ya da çevresine zarar verme potansiyeli olan ya da antisosyal davranış bozukluğu sergileyen bir gençle başa çıkmak her anne babanın üstesinden geleceği bir iş değildir. O nedenle bir kere daha söylemek isterim ki, eğer evde ya da okulda bu tür gençlerle başa çıkmakta zorlanıyorsanız, lütfen bir profesyonelden yardım isteyin. Aman ön yargılarınıza, çevre baskısına boyun eğip bu yolu kendiniz için de çocuklarınız için de kapatmayın. Söz konusu olan sizin gururunuz değil, çocuğunuzun sağlığı, mutluluğu ve geleceğidir, unutmayın. Gençlerimiz neden bu kadar mutsuz? Yan sayfadaki tabloda da göreceğiniz gibi dünyada bizim gençlerden daha mutsuzu yok. Tabloya baktığımda bizim kadar olmasa da bize yakın mutsuzluk oranına sahip diğer ülkelerin yani Kore, Çin, Japonya'nın akademik başarı sıralamasında zirvede olduğunu da not etmek gerekiyor. Oysa bizim gençler malum başarı sıralamasında ilk 50 arasında yok. Yani bizim gençler ne başarılı ne de mutlu. Özellikle uzak doğulu gençler ise bizim kadar olmasa da ciddi seviyede mutsuz ama çok başarılı. Hedef bu tablonun tepesinde olmak değil ama en sonunda olmak da değil. Zira mesela Hollanda'da hayatından hiç memnun olmayan gençlerin oranı %4 iken bizde bu oran %20. Tabii bu tabloda bir başka memleket gerçeği de var. Türkiye'de kız öğrenciler erkeklerden daha mutsuz. Anne babalar ne yapabilir? Anne babaların çocukları üzerindeki etkisi yaş ilerledikçe azalıyor. Bu nedenle yan sayfadaki tabloyu değiştirmek tek başımıza bizim elimizde değil. Ancak her anne babanın bu tablodaki sonucu kendi çocuğu bazında etkileme fırsatı var. Bu fırsatı iyi kullanmamız gerekiyor. İşte bu noktada gelin yine verilerden yola çıkarak somut adımları konuşalım. Ne yapabiliriz? Evet, kaynak OECD tabloya geldik. Öğrenciler hayatlarından memnun mu? PISA 2015 öğrencilerden hayatlarından ne kadar memnun olduklarını 0'dan 10'a kadar bir skalada değerlendirmelerini istedi. OECD ve üye ülkelerin ortalamasına göre hazırlanmıştır. Dominik Cumhuriyeti 8,5, Meksika 8,3, Costa Rica 8,2, Hırvatistan 7,9, Finlandiya 7,9, Kolombiya 7,9, Litvanya 7,9, Hollanda 7,8, İzlanda 7,8, Rusya 7,8, Karadağ 7,8, İsviçre 7,7, Tayland 7,7, Uruguay 7,7, Fransa 7,6, Brezilya 7,6, Avusturya 7,5, Estonya 7,5, Peru 7,5, Belçika 7,5, Slovakya 7,5, Bulgaristan 7,4, İspanya 7,4, Katar 7,4, Lüksemburg 7,4, Şili 7,4, Letonya 7,4, Portekiz 7,4, ABD 7,4, Almanya 7,4, OECD ortalaması 7,3. İrlanda 7,3, Birleşik Arap Emirlikleri 7,3, Polonya 7,2, Macaristan 7,2, Slovenya 7,2, Çek Cumhuriyeti 7,1, İngiltere 7,0, Yunanistan 6,9, Tunus 6,9, İtalya 6,9, BSCG yani Çin 6,8, Japonya 6,6, Taipei 6,6, Macau Çin 6,5, Hong Kong Çin 6,5, Kore 6,4, Türkiye 6,1. Yukarıda andığım veri tabanına detaylı olarak bakınca anne babaların çocuklarının hayata daha pozitif bir şekilde bağlanması için atması gereken 3 somut adım ortaya çıkıyor. PISA verilerine göre bu 3 etkinliği yapan ebeveynlerin çocukları hayattan ortalama olarak akranlarına göre 2 kat daha memnun. 2 kat! Ve tabii bütün bu yaşam kalitesinin akademik başarıya da doğrudan bir etkisi var. Mutlu çocuklar hem okulda hem hayatta çok daha başarılı oluyor. 1. Ergenlikte diyaloğu kesmeyin. Veriler çok net. Çocuğuyla biraz zaman geçirip sohbet eden bir ailede yetişen çocuklar akranlarına göre hayatlarından %60 daha memnun. %60. Bu oldukça yüksek bir oran ama sürpriz bir oran değil. Çünkü çocuğuyla sohbet eden anne baba onun hayatında bir pencere açıyor. Bu sadece ona yol göstermek için değil, aynı zamanda onunla dert ortağı olmak için de gerekli. Ergenlik biraz da yetişkinlik idmanı demek. Öyle olduğu için çocuğunuz bu dönemde muhtemelen sizinle çocukluk döneminde olduğu tarzda bir diyaloğu istemeyecektir. Bu sizin için de kolay olmayacak bir süreç olsa da denemekten, yeni yollar aramaktan asla vazgeçmeyin. Aman ergenlikte çocuğunuzla diyaloğu kesmeyin. 2. Akşam yemeğini ihmal etmeyin. Veriye göre çocuklarıyla birlikte akşam yemeğini oturan ailelerde yetişen gençler, akranlarına oranla hayattan çok daha memnun durumdalar. İlk bölümde rutinin öneminden söz etmiştik. Akşam yemeği işte bu rutinler içinde en önemli olanı. Zira tüm ailenin belli bir saatte karşı karşıya oturup başka bir şeyle meşgul olmadan geçirdiği nadir zamanlardan biri. O nedenle iki eliniz kanda olsa bile programınızı değiştirip akşam yemeğinde aynı masanın etrafında oturun. Ne yediğinizin önemi yok ama akşam yemeğini ihmal etmeyin. 3. Bugün okulda ne oldu? PISA verilerine göre gençleri hayata daha sıkı bağlayan üçüncü faktör, ailelerin okulda olup bitenden haberdar olması. Okulda ne oldu sorusu muhtemelen çocukların en sevmediği sorudur. Okulda olup bitenler hakkında sohbet ederken ister istemez öğreten anne baba rolüne gireceğiz. Bundan kaçmak her zaman mümkün değil. Ama bir yolunu bulup sadece okulu, sınavları değil, okulda olup bitenlerin ötesinde başka şeyleri de konuşmayı becermeliyiz. Ergenlik, gençlerle sinema, tiyatro, kitap ve siyaset konuşmak için ideal bir dönem. Onların sanatı, felsefeyi dert ettiği, kendi kimliklerini, kendi değer yargılarını aradığı bu dönemde yetişkinlerle diyalog gelişim için şart. Bu diyaloğun zaman zaman tartışmalara yol açması kaçınılmaz. Önemli olan diyalogda ısrar etmek. Adım adım zirveye çıkmanın formülü. Hayatın her alanında uzaktan bakınca gözümüze dahi görünen insanlar vardır. Peki bu dahiler nasıl yetişiyor? İlk bölümde üzerinde durduğumuz gibi eğer dahiliğin doğuştan olduğuna inanıyorsanız zaten yapacak bir şey yok. Gen piyangosu bize vurmadı deyip dizinizi dövebilirsiniz. Ama eğer yine ilk bölümde uzun uzun anlattığım gibi zihinsel becerilerin sonradan geliştirilebileceğine inanıyorsanız o halde iş size düşüyor. O nedenle bu temel soruya becerilerin doğuştan mı geldiği yoksa sonradan mı kazanıldığı sorusuna bir kere daha dönelim. Bu sefer bir başka meslektaşım aracılığıyla. Kay Anders Ericsson alanlarında zirveye çıkmış insanların nasıl oraya çıktığı sorusuna ömrünü adamış bir psikolog. Yaptığı onlarca araştırmayla zirve performans konusunda uzman biri. Akademiden spora, sanattan satranca aklınıza gelen her alanda insanlar zirveye nasıl çıktı? Nobel ödüllerinden dünya satranç şampiyonlarına, piyano yarışmalarından olimpiyat şampiyonlarına kadar pek çok alanda zirve performansı tescillenmiş insanlar üzerine yıllarca çalışan Ericsson, uzun araştırmalar sonucu şu gerçeği fark ediyor. Çaba ve öğrenme olmadan zirveye çıkılmıyor. Her ne kadar popüler başarı hikayeleri başarıyı tesadüflere ya da doğuştan gelen faktörlere bağlasa da gerçekler hiç de tahmin ettiğiniz gibi değil. Her beceri gibi bu alanda da belli bir yol yordam var. Bu sayfada zirveye çıkmanın 4 adımı diye yine ufak bir grafik var. Önce tahayyülle başlıyor ve buradan okla durum tespitine gidiyor. Yine okla sürekli geri besleme ve en son adım kasıtlı pratik. Zirveye çıkmak için 4 adım. Ericsson'ın yaptığı araştırmalara göre zirveye çıkmanın 4 aşaması var. Herhangi bir alanda zirveye çıkmak için şu 4 koşulu yerine getirmek gerekiyor. Tahayyül, durum tespiti, sürekli geri besleme ve kasıtlı pratik. Herhangi bir alanda zirveye çıkmak için önce başarı motivasyonunuzun olması gerekiyor. Hayali olmayan kişinin başarması mümkün değil. Ancak büyük hayalleri olanlar, bu hayallere sıkı sıkıya bağlı olanlar zirveye çıkabiliyor. Bir alanda zirveye çıkmanın ikinci koşulu gerçekçi bir durum tespiti yapmak. Yani uzmanlaşmak istediğiniz sahadaki becerilerinizin bir bilançosunu çıkarmak. Zayıf noktalarım neler? Nerelerde daha çok çalışmam gerek? Bu sorulara gerçekçi bir yanıt vermeden hedefe yaklaşmak imkansız. Zirveye giden yolda atılan her adımın sizi zirveye ne kadar yaklaştırdığını bilmeniz gerekiyor. Öğrenmenin en temel kurallarından biri bu. Ne kadar başarıyorum? Bu attığım adım doğru bir adım mı? Bu soruları sürekli sormak ve sürekli yanıtlamak gerekiyor. Zirveye ulaşmanın son adımı kasıtlı pratik. Çalışmak, pratik yapmak, sürekli pratik yapmaktan söz ediyoruz. Erickson'un bu konuyla ilgili koyduğu sınır 10.000 saat. Ama Erickson öyle ezbere 10.000 saat pratik yapmaktan söz etmiyor. Performansı zirveye taşımak için sözü edilen pratik özel bir çalışma, kasıtlı, tasarlanmış kişiye özel öğrenme pratiği olmadan herhangi bir alanda zirveye ulaşmak mümkün değil. Sanırım tekrar etmeme gerek yok ama ben yine de yazayım. Kasıtlı pratik ancak önceki 3 adım atıldıktan sonra insanları zirveye taşıyor. Yani hayaliniz yoksa, nerede olduğunuzdan haberiniz yoksa, kimseden geri dönüş almıyorsanız istediğiniz kadar pratik yapın. Yerinizde dönüp durmaktan başka bir sonuç doğurmaz. Bir başka ifadeyle zirveye çıkmak için büyük bir hayalin peşinde koşmak, yola çıkarken durumunuzu gerçekçi bir şekilde tespit ederek, attığınız her adımın sonuçlarını sürekli olarak ölçmek ve hiç durmadan adım atmak gerekiyor. Bu 4 koşulu yerine getirmeden performansınızı arttırmanız mümkün değil. Şimdi sizden bu tezi test etmenizi istiyorum. Yaptığınız iş her neyse sizin alanınızdaki dahilerin zirveye nasıl çıktıklarına biraz daha dikkatlice bakın. Her birinin o zirveye dişleriyle tırnaklarıyla çalışarak geldiğini göreceksiniz. Salt doğuştan bir takım özelliklere sahip olduğunuz ya da çok iyi koşullar size sunulduğu için ortaya çıkmıyor başarı. Popüler başarı hikayeleri başarıyı ya tesadüflere ya da doğuştan gelen bir takım genetik faktörlere bağlıyor. Böyle olunca da ya doğuştan piyangonun sizin çocuğunuza vurması ya da hayatın çocuğunuza mucizevi bir kapı açması gerekiyor. Her durumda işiniz şansa kalmış yani. Ne kadar umutsuz bir vaka değil mi? Oysa hiçbir başarı hikayesi şansla açıklanacak kadar basitçe ortaya çıkmıyor. Her başarı hikayesinin arkasında yukarıda andığımız adımlar ve çabalar var. Pratik yani eğitim olmadan hiç kimse zirveye çıkmıyor. Eğitim demişken bir noktaya da değinmek gerekiyor. Son yıllarda zirve denince akla gelen isimlerin başında Apple, Microsoft ve Facebook gibi dünya markalarını yaratan kişiler var. Bu kişilerin ortak özellikleri üniversite terk olmaları. Hal böyle olunca özellikle gençler ister istemez eğitimin yeni ekonomide başarı için gerekli olmadığına dair bir inanca kapılabiliyor. Peki gerçekten de bu isimler zirveye eğitim almadan mı çıktılar? Eğitimin, çabanın, hayal gücünün bu isimlerin başarısındaki rolü nedir? İsterseniz hepimizin bildiği bir başarı hikayesiyle bu soruya birlikte yanıt arayalım. Bill Gates zirveye nasıl çıktı? Gates'in Harvard'ı bırakıp Microsoft'u kurarak hemencecik milyarder olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Dahi biri belli, genç yaşta milyarder oldu. Dünyanın en zengin isimleri arasında yer alıyor. Ama bu hikayenin sonu. Gelin başlangıcına kısaca bakalım. Bill Gates'in hayatını biraz incelediğinizde göreceksiniz ki aslında hikayede pek tesadüf yok. Adam ilkokuldan itibaren çok iyi eğitim kurumlarından geçmiş. Çok iyi derken dünya çapında iyi okullar bunlar. Peki bu okullarda nasıl bir öğrenciydi Gates? Tahmin edeceğiniz gibi dersleri asan, sınavlarda başarısız olan biri değil. Oldukça başarılı. Siz buna inek deyin. Bir öğrenci kendisi. Ama Gates'in hayat hikayesinde asıl fark yaratan nokta bu değil. Gates o tarihlerde daha kimsenin evinde bilgisayar yokken bu oyuncağı ilk sahip olanlardan. Babası ileri görüşlü biri. O tarihlerde yeni bir araba, daha büyük bir ev almak yerine pahalı bir bilgisayar almış. Kimsenin evinde bilgisayar yokken Bill Gates'in evinde bilgisayar olması, onun sonraki yıllarda akranlarından ayrılmasına olanak sağlayan bir ayrıcalık. Ama evdeki avantajlar tek başına hikayenin sonunu açıklamıyor. Gates'in bir diğer ve bence sonuçta en etkili olan avantajı yaşadığı ortamdan kaynaklanıyor. Seattle o dönemde en ileri teknolojiye sahip Boeing uçak firmasıyla bilinen bir şehir. belli bir zenginlik ve teknolojik vizyon var. Hal böyle olunca Gates'in gittiği liseye çocuğunu gönderen bir başka veli, bir girişim başlatıp o okula dünyanın en ileri bilgisayar laboratuvarlarından birini kuruyor. O dönemde pek çok iyi üniversitede olmayan bilgisayar öğrenme fırsatı Gates'in okuluna geliyor. Öyle olduğu için de o okuldan mezun olanlar içinde zirveye çıkan tek isim Gates değil. Elbette başarı yalnızca ev ve okul ortamıyla ortaya çıkmıyor. Aynı zamanda bireyin de büyük hayaller kurması, eksiğini gediğini bilmesi, kendine iyi bir akıl hocası bulması ve tabii ki çok çalışması gerekiyor. Gates'in hikayesinde bu adımların hepsini bulmak mümkün. Daha lise öğrencisiyken Microsoft hayalleri kurduğunu, eksiklerini belirleyip üniversitedeki hocalardan mentorluk aldığını ve hafta sonları bilgisayar laboratuvarında çalışmak için pencereden okula girip gece sabahlara kadar kodlama yaptığını biliyoruz. Gates'in Harvard'ı terk ettiğini biliyoruz ama onun Harvard'ı terk ettiğinde en az 10 bin saat kodlama yapmış biri olduğunu bilmiyoruz. Halbuki asıl Gates dehası böyle ortaya çıkıyor. 14. ayrımın sonu. Sayfa 186.